Ayrım 19, sayfa 221. Granit Kafa'nın evini araştırmaya gelen grubun başında Soldatov'un ekibinden trendeki yemekli vagonda onları izleyen zayıf, uzun boylu FSB ajanı vardı. Arkasında 3 polis ve köyden seçilmiş bir de temsilci vardı. Temsilci yaşlı ve güvenilir biriydi. Podupya'da böyle bir hadiseye ilk defa şahit olduğundan oldukça heyecanlıydı. Granit Kafa'nın evine doğru yaklaşırlarken memur bey diye mırıldandı. Burayı aramamız çok abes olur. Bence burada oyalanıp vakit kaybetmeyelim. Nedenmiş o? Zira burada tek başına geri zekalı bir adam yaşar. Hasta fakat zararsızdır. İnsanlarla pek ilişkiye girmeyen ürkek yabaninin tekidir. Hiç belli olmaz. Aldığım emir üzerine her tarafı aramalıyım. Siz bilirsiniz ama bence vakit kaybedeceğiz. Ayrıca dev cüsseli bir zeka özürlü olduğu için muhakemesi pek yerinde değildir. Nadiren sinirlenir ama sinirlendiği zaman da çok saldırgan olur. FSB ajanı sırıttı. Benim için hiç fark etmez. Temsilci susmayı yeğledi. Bu kısa konuşma bahçeye girip kapıya yaklaşırken olmuştu. Yaşlı adam ufak çiftlik evinin kapısına vurdu. Az sonra Igor kapıyı ardına kadar açmıştı. O hala karşısında Mihail Kuznetsov'u göreceğini umuyordu ama yanıldığını ve Boris'in haklı çıktığını görünce yüzü asıldı. Tanımadığı FSB ajanına ve arkasındaki polislere ters ters baktı. Sonra aşina olduğu köy temsilcisine dönerek homurdandı. ''Ne var, ne istiyorsunuz?'' Polisler ve FSB ajanı Granit Kafa'yı görünce irkilmişlerdi. 2 metrelik korkunç bir yaratıktı bu. Temsilci yutkundu. ''Merhaba Igor, bu beyler polis. Kaçak 3 kişiyi arıyorlar, biri kadın. Acaba senin evine sığınmış olabilirler mi?'' ''Benim evime mi?'' ''Evet Igor, burada hiç kimse yok.'' ''Temsilci ben de öyle düşünmüştüm.'' dedi. FSB ajanı hayretle devi süzüyordu. Fakat kendini toparlayarak mırıldandı. Evi aramak zorundayız. Igor, adaleli devasa iri kollarını iki yana açarak kapını pervazlarına dayadı. Tanımadığım insanlar benim evime giremez. Temsilci ajanın yüzüne baktı. Size söylemiştim, bu geri zekalı sorun yaratır dercesine onu süzdü. Biz devleti temsil ediyoruz. Müşkülat çıkarırsan seni tutuklarız dedi ajan. ''Dedim size, yabancılar benim evime giremez. İstersen bir dene.'' Igor saf saf gülmeye başlamıştı. Ajan Zinov onun gözlerindeki boş ve anlamsız parıltılara baktı bir an. Adamın gerçekten geri zekalı olduğuna inanmıştı ama diğer yandan da şefi Andrey Soldatov'dan aldığı kesin emri düşünüyordu. Karşılarına geri zekalı bir adam çıktı diye evi aramaktan vazgeçtiğini öğrenirse kendisini duman edebilirdi. Aldığı emir kesindi. Arkasındaki polislere dönüp ''Yıkın şu herifi!'' diye bağırdı. Igor yerinden hiç kımıldamamıştı. Arkada duran polisler bir an tereddüt ettiler. Kapıyı tutan dev çok iri yarıydı ama onlar da 3 kişiydiler. Öndeki polis Igor'un tek koluna asıldı ama pervaza dayalı kolu kımıldatamamıştı. Diğeri de öteki kolunu kapıdan çekmek için bir hamle yaptı. Igor sadece gülümsüyordu. 3. polis olanca gücüyle Igor'un midesine bir yumruk indirdi. İşte ne olduysa o an oldu. Granit Kafa birden sinirlendi. Kollarını tutan 2 polisi güçlü kollarıyla kavradığı gibi savurup fırlattı. 2 polis de kapının önündeki karların içine yuvarlandılar. Yumruğu atan polis korkuyla geri sıçradı ama yere düşen polisler onu da çarparak yere devirmişlerdi. Ajan Zinov afallamıştı. Yari eli belindeki silahına gitti. Durumun vehametini kavrayan köy temsilcisi hemen araya girdi. ''Durun memur bey, yapmayın lütfen.'' diye bağırdı. Böyle işlere kalkışmayacak bir zeka düzeyinde olduğunu en iyi o biliyordu. Ben bir çaresini bulurum. Yerden kalkmaya çalışan memurlar da temsilciye bakıyorlardı şaşkın şaşkın. Temsilci Igor'a dönerek mırıldandı. Tamam Igor, onlar beklesinler dışarıda ama ben yabancı değilim. Benim içeri girmeme izin verir misin? Mesele çıksın istemiyorum. Şayet evde kimse yoksa beni al içeri. Bir bakıp gideyim. Bir süre yerden kalkmayı süzen Igor, o an ne düşündüyse... ''Peki sen gir içeri.'' diye homurdandı. ''Seni tanırım. Nereye bakmak istiyorsan bak ve çık. Ama çabuk ol. Evim soğuyor.'' Zinov biraz şaşırmış, biraz da korkmuş bir şekilde başıyla temsilciye bir işaret yaptı. ''Hadi gir de sen ara dercesine.'' Temsilci ürkek adımlarla içeri daldı. İçeride kimseyi bulamayacağına %100 inanıyordu zaten. Bu sadece formalite gereği bir arama olacaktı. Vatana ihanete kalkışan 3 hainin bu gerizekalının evinde ne işleri olabilirdi ki? Granit Kafa temsilciyi içeriye almış ama devasa vücuduyla yine kapının önünü perdeleyerek diğerlerinin içeriye girmesini engellemişti. Temsilci sırf laf olsun diye odaları dolaşırken etrafla ilgilenmiyordu bile. Igor'u yıllardır tanırdı. Köyde kimseye zararı dokunmayan zavallının tekiydi. Birden köyün başına çöken bu felakette bir zarar görmesini asla istemezdi. Hızla geriye döndü, ajan Zinov'a bakarak içeride kimse yok memur bey dedi. Zaten olsaydı şaşardım. Zinov, iyice aradınız mı diye kükredi. Tabii emin olabilirsiniz. Arama grubu isteksizce geri döndü. Hepsi şaşkındılar. Ama geri zekalı da olsa polis gücünü bu kadar pervasızca karşı koyan adam nedeniyle bir eziklik duygusu yaşıyorlardı. Boris Tamara'yı kucağından indirmeden yeniden eski tahta merdivenlere doğru ilerledi. Gözü karanlığa uyum sağlamış, etrafa atılmış eski püskü eşyaları seçmeye başlamıştı artık. Bu arada ikisi de yukarıdan gelen sesleri duymaya çalışıyorlardı. Önce bağırışmaları ve gürültüleri işittiler. Genç kadın bir ara yine heyecana kapıldı. Dudaklarını ajanın kulağına yaklaştırıp evi arıyorlar galiba diye fısıldadı. Yukarıda ayak sesleri duyuluyordu. Daha sonra çıkan gürültüden sokak kapısının kapandığını anladılar. Korkma diye fısıldadı Boris. Şüphelenseler her tarafı didik didik arar buraya da inerlerdi. Sanırım gittiler. Bir süre beklediler fakat Igor aşağıya inmiyordu. Tamara sordu. Arkadaşın niye gittiklerini bize haber vermiyor? Bilmem, belki yeniden içeriye dolmalarından çekiniyordur. Sence bunu düşünecek kadar akıllı mı? Belli olmaz. Bazen ondan beklenmeyecek kadar kurnaz davrandığı olur. Tamara çekingen bir sesle fısıldadı. Boris, o kasa bu bodrumda mı? Öyle olmalı. Ve anahtarı da şu an üzerinde değil mi? Evet, yanımda. Kasayı bulup açmayı düşünür müsün? Tretyakov kısa bir tereddüt geçirdi. Hiç de fena bir fikir değildi ve denemeye değerdi. Tam kucağındaki kadını oturtacağı bir yere ararken bodrum kapısının açıldığını gördüler. Dev adam ağır ağır aşağıya iniyordu. Artık yukarıya çıkabilirsiniz, gittiler dedi. Fırsatı kaçırmışlardı. Boris isteksizce merdivenleri tırmandı. Igor saf saf gülümsüyordu hala. Kimdi gelenler diye sordu ajan. Polisler. Size hain dediler Boris. Niye öyle diyorlar? Uzun hikaye Igor. Sana anlatırım. Ne zaman? Mihail gelince. Neden onun gelişini bekliyorsun? Çünkü hikayenin özünü ben de bilmiyorum. Genç adam Tamara'yı şöminenin karşısında eski oturduğu yere yerleştirdi. İkisi de rahat bir nefes almışlardı. Ajan bir süre granit kafayı süzdü. Igor hala soluyordu. Yoksa onlarla kavga mı ettin? Igor hemen kendini savunmaya kalkıştı. Bilirsin, ben evime yabancıların girmesinden hoşlanmam. Ne yaptım peki? Üç polisi karın üstüne attım. Eyvah diye mırıldandı ajan. Şimdi takviye alıp yeniden geleceklerdir. Gelmeyecekler. Neden? Piotr'un evi aramasına izin verdim de ondan. Piotr da kim? Köyden biri. Birbirimizi tanırız. Bu kez Tamara sordu. Yukarıda bıraktığımız eşyaları gördü mü acaba? Bilmem. Dikkat etmedim diye mırıldandı dev adam. Aradan yarım saat daha geçmişti. Kapının ikinci kere vurulmasıyla irkildiler. Boris'in eli tabancasına kaydı. 5. bölüm, sayfa 227. Tamara kısık sesle inledi. Eyvah, geri geldiler. Boris elinde tabancası yeniden bodruma inip inmemek hususunda bir an kararsız kaldı. Aralarında yüzündeki ahmakça bir gülümsemesiyle sevinmiş görünen tek kişi granit kafaydı. Geldi diye kükredi. Mihail geldi, o geldi. Dev kapıya koştu ve evindeki misafirlerinin endişeli bakışlarını hiç aldırmadan tüm inancıyla kapıyı ardına kadar açtı. Boris ve Tamara bir an nefeslerini tuttular. Ajan bu defa kendilerini güvenceye alacak zamanı bile bulamamış, Igor'u durduramamıştı. Kapı önü karanlıktı ama dev adamın ''Mihail geldin mi nihayet?'' diye bağırması üzerine ikisi de yerlerinden sıçradılar. Boris derin bir nefes aldı. En azından başını büyük bir belaya sokan meselenin mahiyetini öğrenecekti. Bu arada yan gözle heyecan ve sevinçten titremeye başlamış olan Tamara'ya içi burkularak baktı. Genç kadın bileğindeki şişi unutmuş, hasretle beklediği kocasına bir an önce görmek için kapıya doğru koşuyordu. Boris Tretyakov irkildi. Kapıda Mihail'in yanında tanımadığı bir yabancı daha vardı. Nitekim Igor da çocukluk arkadaşının yanında getirdiği yabancıyı şüpheyle süzüyordu. Henüz içerideki karısını ve Boris'i görmeyen Mihail, granit kafanın huyunu bildiğinden homurdandı. ''Telaşlanma Igor, bu bey benim dostum, zararsız biridir ve buraya gelirken bana yardımcı oldu.'' Boris burada mı? Adının geçtiğini duyan Tretyakov bir adım öne çıktı ve Mihail'in görüş alanına girdi. Buradayım Mihail. Mihail Serkan'ı kolundan tutarak içeriye çekti. Türk ajan ilk defa karşılaştığı devasa Igor'a sirk kaçkını bir ucube görmüş gibi hayretle bakıyordu. İriliğinden etkilenmişti. Mihail ise çiftlik evine girince kendisini koşar adım yakarısını gördü. Yüzünün ifadesi birden değişiverdi, suratı asıldı, kaşları çatıldı. ''Tamara, senin burada ne işin var?'' Böyle bir karşılama beklemeyen kadın duraklamıştı. Tam kocasının kollarına atılmak üzereyken kendini güçlükle tuttu. ''Meraktan deli oluyordum. Mihail, başka ne yapabilirdim ki? Ben de Boris'in peşinde takıldım ve seni bulmaya geldim.'' ''Çılgınlık bu. Aptalca bir hareket. Buraya gelmemeliydin.'' Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Mihail Boris'e dönerek mırıldandı. ''Anahtarı getirdiniz mi?'' Boris sıkıntılı bir şekilde başını salladı. ''Evet, getirdik. Anahtar bende.'' Karısını burada görünce yüzü asılan Mihail'in şimdi gözleri ışıldamaya başlamıştı. ''Hadi dostum, ver şu anahtarı bana. Artık şu işi bitirelim.'' Tretyakov'un yavaş yavaş kafası atmaya başlıyordu. Çocukluk arkadaşına sitem dolu bir bakış fırlattı. Mihail'in ağzından henüz en ufak bir teşekkür cümlesi bile çıkmamıştı. Oysa gerek kendisi gerekse Tamara tüm kariyerlerini, hatta hayatlarını tehlikeye atarak binbir güçlükle gelmişlerdi buraya. Boris'in içinde bir eziklik ve nedamet duygusu şekillendi. Mihail'den teşekkür beklemiyordu ama bencilliğinden rahatsız olmuştu. ''Yanındaki kim?'' diye sordu Mihail'e. ''Ha, o mu? Bir Türk ajan, MIT'ten.'' Şaşıran Boris hayalette sordu. ''MIT'ten mi? Ne işi var burada? Türkiye'den Rusya'ya nasıl geçtiğimi sanıyorsun? MIT'in yardımıyla tabii. İyi de onu neden buraya kadar getirdin?'' ''Lütfen saçma sapan sorular sorma Boris. Pek tabidir ki MIT'e borcum var.'' ''Ne borcu?'' ''Bunları sonra konuşsak daha iyi olmaz mı?'' Tretyakov kıpkırmızı kesildi. Yabancı bir istihbarat ajanının orada olmasına hiçbir anlam veremiyordu. FSB'nin ya da Mihail'in giriştiği operasyon ne olursa olsun, her şeyden önce Rusya'nın menfaatlerini ilgilendirirdi. Sert sert arkadaşına baktı. Tamara kocasının tutumunu ve ilgisizliği karşısında derin bir hayal kırıklığına uğramış gibi sinmişti. Igor ise hiçbir şey anlamadan iki eski arkadaşı arasındaki konuşmaları dinliyordu. Ama o bile garip bir şeyler olduğunu sezmişti sanki. Mihail tekrar ''Hadi Tretyakov, ver şu anahtarı bana.'' diye homurdandı. ''Dur bakalım, acele etme. Önce her şeyi bilmek istiyorum. Nedir bu mesele, neler dönüyor, neyin peşindesin sen?'' ''Boris, dedim ya bunları sonra konuşuruz. Önce o kasayı açmak zorundayım. Durum çok ciddi. Kasanın içinde bir itiraf kaseti mevcut. O kaseti alıp hemen General Komogorov'a iletmem şart.'' ''Ordu komutanına mı?'' ''Evet. Neden?'' Mihail Kuznetsov derin bir nefes alıp odadakileri birer birer inceledi. Bu arada MIT ajanı Serkan da bu garip köy evindeki insanları tehdit ediyordu. Geri zekalı dev korkunç biriydi. Mihail'in karısı tahmininden çok daha güzel bir kadındı ama kocasının onu hayal kırıklığına uğrattığını görüyordu. Asıl çekindiği Boris Tretyakov'un ise hem kendisinden hoşlanmadığını hem de olaylar hakkında bilgisi olmadığını sezmişti. Adam haklı olarak elindeki anahtarı teslim etmeden önce tereddüt geçiriyordu. ''Pekala'' diye homurdandı Mihail. ''Aslında sizin bu işlere bulaşmanızı hiç istemezdim. Hele Tamara'yı buralara kadar getirmen büyük bir hata olmuş. Podüpye'nin her tarafının sarıldığını biliyor musunuz? Buradan çıkma ihtimalimiz çok zayıf.'' ''Sen soruma cevap ver Mihail, o kasette ne var?'' ''Madem ki bilmek istiyorsunuz, söyleyeyim. Başkan Putin'e yapılacak bir suikastin önde gelen liderlerinin adları.'' Tretyakov sarsılarak nefesini tuttu. ''Başkan Putin'e yapılacak suikast mı?'' diye ekledi. ''Aynen öyle. Kim bu şahıslar? FSB'nin birinci müdürü Pyotr Petrovski ile liste başı mı?'' Şaşırma sırası Mihail'e gelmişti. ''Sen nereden biliyorsun bunu?'' diye sordu. ''Tahmin ettim. Nasıl?'' ''Beni sorguya çektiler. Uzun zamandır senden şüpheleniyorlarmış. Bana gönderdiğin mektubu da ele geçirmişler.'' ''O zaman sen o mektubu okuyamadın, öyle mi?'' Tretyakov olumsuzca başını iki yana salladı. ''Ama sorgulanmam sırasında ağzımdan laf almak için yazdığın şifreli kelimelerden ne istediğini anladım. Kapkanın köpekleri, granit kafa lafını bile ancak üç kişi var hayatta.'' Mihail sırıttı. ''Yanılmamışım Boris, sen cidden zeki bir dostsun. Ve ağzını açıp onlara hiçbir şey söylemedin, değil mi?'' ''Söylemedim. Ama bana da güvenmediler ve peşimize düştüler. Buraya geldiğimiz trende bir yığın FSB görevlisi vardı. Ve sen onları atlatmayı başardın. Öyle oldu. İzimi kaybettirdik ama şimdi Podüpya'yı ev ev arıyorlar. Buraya da geldiler mi? Yarım saat önce. Öyleyse güvende sayılırız şimdilik. Hadi ver artık şu anahtarı. Acele etme Mihail. Önce beni ikna etmelisin.'' ''İkna mı? Yoksa çocukluk arkadaşına güvenmiyor musun? Bunca yıldır sana hiç yalan söylediğimi gördün mü?'' ''Görmedim Mihail ama bu iddianın tüylerime diken diken etti. Böyle bir şeyin ihtimal bile çok ürkütücü.'' ''Haklısın Boris. Benim son vazifemin ne olduğunu, FSB içinde ne yaptığımı biliyor musun? Yani İstanbul'a sürülmeden önceki nihai görevimi. Hayır. Fyodor Petrovski'nin 3 numaralı muaviniydim. Yani Sergey Ushakov ve Vladimir Pronichev'den sonraki adamdım. Onlara ne olduğundan haberdar mısın? Boris biliyorum dercesine başını salladı. İlki bir trafik kazasında öldü. İkincisini de intihar ettiğini işittim. İnandın mı bu şaiyalara? Onlar Fyodor Petrovski'yi ortadan kaldırdı. Çünkü biz 3 muavin birinci müdürün ne işler çevirdiğini öğrenmiştik. Benim bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduğumu kestiremedi Petrovski. Ama 3 muavinini de peş peşe ortadan kaldırmaya gözü yemedi. Dikkat çekeceğinden huylandı. Tedbir olarak da beni Moskova'dan sürdü. Ayrıca benim pek bir şey bilmediğimi sanıyordu. Neden sonra şüpheleri arttı ve beni de öldürmeye kalkıştı. Şimdi dünyanın dört bir yanında aranan adamım ben. Artık ikna oldun mu? Neden başkana bir suikast teşebbüsüne giriştiler? Sevgili dostum, Rusya'da hala eski hayaller peşinde koşan bir yığın inançlı komünist olduğunu kabul etmiyor musun yoksa? Tretyakov kuşkulu bir şekilde homurdandı. Yani FSB'nin başındakiler eski rejimi hortlamak mı istiyorlar? Onlar hala eski rejime sadıklar. Başka kimler var aralarında? Durum tahmininden de nazik. Bazı bakanlar, milletvekilleri, hava kuvvetlerindeki bazı üst rütbeli subaylar filan. General Komogrov, Başkan Putin'e sadık mı? Kesinlikle. Bu nedenle de tek amacım o kaseti generale ulaştırmak. Başkan Putin'in durumundan haberi var mı? Ne yazık ki ne başkanın ne de General Komogrov'un bu haince plandan haberi var henüz. Tretyakov birkaç saniye düşünceli kaldı. Kafası iyice karışmıştı. Mihail gürledi. Boris, bitti mi beni sorgulaman? İkna olduysan hemen şu anahtarı ver artık. Daha değil dostum. Madem elinde her şeyi açıklayan bir kaset vardı, neden 6 ay önce generali ulaştırmadın da buraya getirip sakladın onu? Bu biraz garip değil mi? Hiçbir şey anlamıyorsun Boris. Kafan çalışmıyor galiba. Ya da öğrendiklerinden dolayı şok geçiriyorsun. Moskova'da hayatım tehlikedeydi. Fyodor Petrovski benden de şüphelenirse hemen ölüm fermanım çıkardı. Kendimi de kaseti de korumak zorundaydım. Olayı bilen bir tek ben kalmıştım. Ama sen yeni görevin için İstanbul'a gitmeyi yeğledin ve 6 ay ortadan kayboldun. Doğru, önce hayatımı kurtarmalıydım. Ya başkanın hayatı? Bu suikasti her an gerçekleştirebileceklerini hiç düşünmedin mi? Vazifeni yapmış sayılabilir misin? Mihail hiddetle homurdandı. Canımı yakmaya başlıyorsun Boris, fazla uzattın bu işi, ver şu anahtarı artık. İki arkadaş hışımla birbirlerini süzüyorlardı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Tamara araya girdi. Mihail, Boris'e çok kaba davranmıyor musun? Onu hayatını tehlikeye atarak buralara kadar geldiğini anlamıyor musun diye bağırdı. Mihail karısına bakmadan söylendi. Sen bu işe karışma Tamara. Konu senin aklını ermeyeceği kadar ciddi. Genç kadın şaşkınlıkla kocasına bakmaya devam etti. Onun bu denli kabalaştığını hiç görmemişti. Üstelik yabancıların yanında kendisini horlayacak ve küçük düşürecek şekilde konuşuyordu. Gururu incinerek sustu tekrar. Tretyakov yüzünde buz gibi bir gülümsemeyle ''Vermezsem ne olacak, şiddet mi kullanacaksın?'' dedi. Mihail'in gözleri hiddetle ışıldadı. ''Evet, bundan hiç şüphen olmasın.'' diye fısıldadı ve seri bir hareketle cebinden Makarov'unu çıkararak Boris'e yöneltti. Herkes donup kalmıştı. Tamara'nın ağzından hafif bir çığlık yükseldi. Serkan olayların seyrinden endişelenerek beklemeye başladı. Ama asıl dehşete düşen Igor'du. Ne olduğunu anlamadan eski çocukluk arkadaşlarına hayretle bakıyordu. Önce bunun bir şaka olduğunu sanmıştı. Üç arkadaş bazen bu çocukluklarında da böyle şakalara kalkışırlar, boğuşurlar, sonra gülerek eğlenirlerdi. Ama artık o bile bunun oyun olmadığını kavramıştı. Üzüntüyle dudaklarını kemiriyor, ne yapacağını bilemiyordu. Boris alaycı bir sesle, "Yoksa beni vuracak mısın?" diye mırıldandı. ''Gerekirse hiç gözümü kırpmadan.'' diye karşılık verdi Mihail. ''Beni çok şaşırttın Mihail. Demek sana güvenmekte hata etmişim. Asıl ben yanılmışım galiba. Rusya'nın yüksek menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağını sanmıştım. Ama görüyorum ki yanılmışım. Başkana yapılacak suikast umrunda değil. Yoksa sen de bir komünist ve bu şebekenin bir üyesi misin?'' ''Saçmalama Mihail. O deviler artık çok geride kaldı. Ayrıca ben böyle bir şebekeye üye filan değilim. Sadece anlattıklarını bana pek inandırıcı gelmedi. Ne düşündüğün hiç umurumda değil. Son defa soruyorum. Anahtarı verecek misin? Tretyakov anahtarı teslim etmezse Mihail'in gerçekten ateş edeceğini anlamıştı. Son bir tereddüt daha yaşadı. Bir bakıma gerçekten şoke olmuştu. Belki de doğru bir muhakeme yürütemiyordu o anda. Yıllar öncesinden tanıdığı Mihail yalan söylemezdi. Belki de onun ruh halini değerlendirmekte hata etmişti. Ne de olsa Mihail 6 aydır bu azabın içindeydi. Sakin olmaya ve üzerine varmamaya karar verdi.